Ayrım 33.
Moskova dünyanın öbür ucunda Esteban diyordu. Bu ülkedeki koşulları kavrayabilmiş değiller. Buna inanmazsan onlara bak. Ormanda yolunu şaşırmış kırmızı şapkalı kızdan beter durumdalar. Bir süre önce bir manifesto yayımladılar ya. Köylüleri, denizcileri, kızılderileri ilk ulusal Sovyet'te birleşmeye çağırdılar. Ne yönden bakarsan bak maskaralık bu. Köylüler nereden bilecek Sovyet'in olduğunu yahu? Denizciler desen çoğu ömürleri denizde geçer. Denizde olmadıkları zaman da siyasetten çok genel evlerle ilgilenirler. Ya kızılderililer? Topu topu 200 tane kızılderilimiz var. Geçen yüzyıldaki kıyımlardan arta kalabilenler bundan daha çok olduğuna inanmam. Yine de kendi bölgelerinde Sovyet kurmak istiyorlarsa kendi bilecekleri iş. Albay Hurtado gülüyordu. Treba, evet ama sorun yalnızca komünistler değil ki diye karşılık veriyordu. Sosyalistler var, radikaller, daha bir sürü fraksiyonlar var. Hepsi de birbirine eş, üç aşağı beş yukarı. Senatör Treba'nın gözünde kendisinin dışındaki tüm partiler Marksist olmaya adaydı. O ideolojileri birbirinden ayıramıyordu. Her fırsat bulduğunda görüşünü kamu önünde açıklamaktan da çekinmediği için kendi gibi inanmışlardan başka herkesin gözünde çok geçmeden renkli ve reaksiyoner oligarşi tipinin bir karikatürü olup çıktı. Adlarını beş paralık edecek şeyler söylemesin diye Muhafazakar Parti ona baskı yapmak gereğini duyuyordu. Treba ateşli bir savaşçıydı. Forumlarda, basın toplantılarında, üniversitelerde mücadele etmeye hazırdı. Başka kimsenin ayağa kalkacak yüreği gösteremediği yerde onu bulabilirdiniz. Siyah kostümü, aslan yelesini andırır saçları ve gümüş bastonuyla dimdik. Karikatürcülerin boy hedefiydi. Onların sürekli alayları sayesinde popüler bir tip olup çıkmıştı ve her seçimde muhafazakarlar oy çoğunluğuyla zafer kazandırıyordu. Yobaz, şiddet yanlısı ve çağ dışıydı. Yine de aile, gelenek, özel mülkiyet, yasa ve düzen gibi değerleri herkesten daha iyi temsil ediyordu. Sokakta herkes sanıyordu onu. Onun üstüne uydurulan nüktelerle fıkralar dilden dile yayılıyordu. Deniliyordu ki oğlunun kongre kapısı önünde anadan doğma soyunup da senatörün kalp krizi geçirdiği gün Cumhurbaşkanı onu yanına çağırtarak İsveç Büyükelçiliğini sunmuş, sağlığın yeniden kazanması olanak sağlayacak yaşına yarışır bir iş diye. Yine denilenlere göre Senatör Treba karşılık olarak yumruğunu başbakanlık masasına indirdiği gibi bayrağı ve kurucu atının büstünü devirmiş. ''Şuradan şuraya gitmem ekselans'' diye kükremiş. ''Ben başımı çevirir çevirmez Marksistler o sandalyeyi hemen altınızdan çekiverirler.'' Sola demokrasi düşmanı adını ilk kendisi takacak kadar akıllıydı. Yıllar sonra bunun diktatörlüğün sloganı olup çıkacağını bilebilir miydi? Zaman neredeyse hepsini ve servetin büyük bölümünü politik cephede harcıyordu. Hemen hemen her gün yeni girişimlere atılmasına karşın Clara öleli beri parasının azalmakta olduğunu ayrımladı. Bu kaygılandırmadı onu. Çünkü Clara'nın ona uğur getirmiş olduğunu doğal sayıyordu. Ölümünden sonra da ona yardım etmeyi sürdürmesini bekleyemezdi ya. Hem zaten yaptığı hesaplara göre şu dünyadaki ömrünün geri kalan bölümünü zengin bir insan olarak geçirmesine yetirecek parası vardı. İhtiyarladığını hissediyor, üç çocuğundan hiçbirinin mirasına konmaya layık olmadığını düşünüyordu. Torunun mutluluğunu sağlamak için de ona Tremaria'yı bırakabilirdi. Çiftlik artık eskisi kadar çok para getirmese bile. Başkentle çiftlik arasında bir zamanlar önemli bir girişim olan yolculuk, yeni otoyollarla otomobiller sayesinde 6 saate inmişti. Esteban Treba arada sırada kahyasıyla telefonla konuşarak hesapların üstünden geçiyordu. Ama bu görüşmeler onun günler günü keyfini kaçırıyordu. Kahyası kendi karamsar dünya görüşüne yenik düşmüş bir adamdı. Verdiği haberler de çoğunlukla bir felaket diziniydi. Çilekler donmuş, tavuklar hastalanmış, üzümler çürümüştü. Böylece servetin kaynağı olan çiftlik bir yük olup çıkmıştı. Treba bu doymak bilmeyen toprağı payandalamak için başka işlerinden para çekmek zorunda kalıyordu. Çiftlik onun sefillikten kurtardığı günlerin öncesindeki gözden ırak, gönülden ırak günlerine dönmek ister gibiydi. Esteban, çeki düzen vermem gerek oraya, patronun gözü üzerlerinde gerek, deyip duruyordu. Kayası da sık sık uyarıyordu onu. Tarım alanlarında fırtına belirtileri var patron, köylüler seferberlik halindeler, her gün yeni istemlerde bulunuyorlar. Kendileri patron olmak istiyorlar besbelli. Yapabileceğimiz en iyi iş çiftliği satmak. gel gelelim Tureyba satmanın adını andırmıyordu. Başka her şey çözülüp çöktüğü zaman insanın elinde kalan tek şey topraktır, diyordu. Tıpkı 25 yaşında annesiyle ablası ona yine bu nedenle baskı yaptıkları zamanki gibi. Ne var ki yaşlılığın ve politikanın ağır basmasıyla bir zamanlar vazgeçilmez saydığı nice şeyler gibi Tre Maria da onu ilgilendirmez olmuştu artık. Yalnızca simgesel bir değer taşıyordu. Kahya haklıydı. Fırtınalı yıllardı bunlar. Zaten Pedro Tercero Garcia da şimdi radyo denen mucize sayesinde ülkenin en uzak köşelerine ulaşabilen o kadife sesiyle bunu ilan ediyordu ya. 30 yaşlarını ortaladığı şu sırada hala kaba saba bir köylüye benziyordu. Ama bu daha çok bir tarz sorunuydu şimdi. Çünkü kazandığı başarı ve yaşam bilgisi onun kabalıklarını yontmuş, düşüncelerini inceltmişti. Odunçularınkini andıran bir sakalıyla peygamberin saçları gibi uzun, upuzun saçları vardı. Bunu babasına kalma bir ustura ile kendisi düzeltiyor ve protesto şarkıcıların çağında dünya tutacak olan saç modasının yıllar öncesinden öncülüğünü yapıyordu. Çuvalımsı kumaştan pantolon, el dikişi sandalet, kışında işlenmemiş yünden panço giyiyordu. Savaş kılıydı bu onun. Sahnede ve plakların kapağında böyle görünüyordu. Politik örgütlerde aradığını bulamayınca düşüncelerini 3-4 ana fikre indirgemiş, tüm felsefesini bunların üstüne kurmuştu. Anarşisti. Tavuklarla tilkilerden yola çıkmış, şimdi hayat, dostluk, aşk ve bir yandan da devrim üstüne şarkılar söylüyordu. Yaptığı müzik çok tutuluyordu. Ancak Esteban Tureba gibi katır inatlı biri onun varlığını göz ardı edebilirdi. Esteban eve radyo girmesine izin vermemekte diretmişti. Hem çocuklarını yitirip yıllar sonra bulan annelerle dolu arkası yarınları torununun dinlemesini önlemek, hem de düşmanın bozguncu türkülerini duyunca sindirim sistemin uğradığı zararlardan kurtulmak için. Gerçi yatak odasında son model bir radyo bulunduruyordu ama yalnızca haberleri dinliyordu. Pedro Tercero Garcia'nın kendi oğlu Jamie'nin en iyi arkadaşı olduğundan, Blanc'ın o maskara bavulunu eline alıp özürler geveleyerek çıkıp gittiğinde ona buluştuğundan hiçbir zaman kuşkulanmadı. Hele kimi pazar günlerinde Pedro Tercero'nun Alba ile kırlarda yürüyüşler yaptığını, kente yukarıdan bakan bir yamaçta oturup peynir ekmek yediklerini, sonra iki şen köpek yavrusu gibi yamaçtan aşağı yuvarlanarak kahkahalar attıklarını, Pedro'nun Alba'yı yoksullardan, ezilenlerden, umarsızlardan ve Tureba'nın torununa öğretmek istediği başkaca şeylerden söz ettiğini hiç bilmedi. Pedro Tercero, Alba'nın büyüyüşünü gözlemliyordu. Ona yakın olmaya çalışmakla birlikte onu hiçbir zaman kızı olarak düşünemedi. Çünkü bu noktada Blanca'nın dediği dedikti. Blanca Alba'nın sayısız şoklar atlattığını, nispeten normal bir çocuk olması hiç gerek olmadığını söylüyordu. Alba'nın resmi yoruma inanması kendisi için daha hayırlıydı. Hem zaten Blanca kızın bunu tutup dedesiyle konuşmasını da istemiyordu. Böyle bir şey mutlaka felaket doğururdu. Ne olsa olsun çocuğun özgür ruhu ve isyancı yaratılışı Pedro Tercero'nun hoşuna gidiyor, içine siniyordu. Konu açıldığında gururla kızım değilse bile olmaya layık derdi. Bütün bu yıllar boyunca Pedro Tercero kadınlara, hele gitarının inlemeleriyle aşk ateşine düşen o şahane genç kızlara çok çekici gelmesine karşın bekarlık yaşantısına hiç alışamamıştı. Bu genç kızlardan kimleri onun hayatına zorla giriyorlardı ve bu sevda serüvenlerinin tazeliği genç adam canına can katıyordu. Onlara kısa bir süre için mutluluk vermeye çalışıyordu. Yine de daha o ilk yanılsama dakikasına vedalaşmaya başlıyor ve sonunda elinden geldiğince incelikle onları bırakıyordu. Çoğu zaman onlardan biriyle yatakta yatarken yanı başındaki kızın uyku arasında içini çektiğini duyunca gözlerini yumar, Blanca'yı düşünürdü. O etine dolgun, olgun bedeni, sımsıcak cömert memeleri, ağzın uçlarındaki incecik kırışıklıklar, o Arap gözlerinin altındaki gölgeleri ve bir çığlığın yüreğini sıkıştırdığını duyumsardı. Başka kadınlara bağlanmayı deniyordu. Blanca ile arasına uzaklık koyabilmeye çabalarken birçok yollar, birçok bedenler bulgulamıştı. Gel gör ki o en büyük yakınlık dakikasında kişiye yalnızlığı ve ölümü bildiren tam o noktada her zaman onun için tek kadın Blanca'ydı. Ertesi sabah yeni aşktan geri çekinmenin ağır ve uzun süreci yine başlardı. Pedro Tercero yeniden serbest kalır kalmaz Blanca'ya dönerdi. Daha sıska, daha suçlu, gözlerinin altındaki halkalar daha derinleşmiş, gitarında yeni bir şarkı ve gönlünde Blanka yönelmiş sonsuz okşamalarla. Blanka kendi başına yaşamaya alışıktı. Her şeye karşın ev işlerinde, seramik atölyesinde ve uyduruk hayvanlardan oluşan kreşleriyle huzur buluyordu. Bu yapıtlarda gerçeğe benzeyen tek şey yaratıklar arasında kalan kutsal ailenin figürleriydi. Blanka'nın hayatındaki tek erkek de Pedro Tercero'ydu. Çünkü Blanka tek bir aşk yaşamak için yaratılmış olan kişilerdendi. Bu dinmez arzun ateşi onu yazgısının hüznünden ve sıradanlığından kurtarıyordu. Pedro kendini düz uzun saçlı, uzun kemikli genç dilberlerin denizinde yitirdiği zamanlarda bile Blanka ona sadık kalıyor, onun sapmaları kendi sevgisini asla azaltmıyordu. Önceleri Pedro Tercero ne zaman ondan uzaklaşsa Blanka ölecek gibi oluyordu. Ne var ki bu ayrılıkların bir iç çekişi kadar kısa sürdüğünü, sevgisinin her seferinde daha kör kütük aşık, daha sıcak, mutlaka dönüp geldiğini ayrımlamıştı. Blanka onun otellerde gizli buluşmayı gündelik yaşam tek düz akışına, evliliğin bezginliklerine, ay sonunda paylaşılan yoksulluklara, sabahleyin ağza duyulan acılığa, pazar günlerinin can sıkıcılığına, yaşlılığın sızıltılarına yeğliyordu. Şifa bulmaz bir romantikti. Arada bir içinden o palyaço bavuluyla yün çoraptaki mücevherlerin arta kalanını alarak kızıyla birlikte evden ayrılıp sevgilisiyle yaşamak geliyordu. Ama her seferinde cesaretini yitiriyordu. Belki de bunca sınavın üstesinden geçmiş olan şahane aşkın en ağır sınavın birlikte yaşamın üstesinden gelemeyeceğinden korkuyordu. Alba hızla büyümekteydi. Blanka aşığının ihtiyaçlarını ertelemek için kızıma göz kulak olmam gerek bahanesine uzun zaman güvenemeyeceğini biliyordu. Yine de kararı başka bir zamana bırakmayı yeğliyordu. Aslında rutinden korkmasına karşın Pedro Tercero'nun yaşam tarzıyla o yoksul evcezi onu dehşete düşürüyordu. Bir işçi mahallesinde aynı oranda derme çatma yüzlerce evden biri, tahtadan ve oluklu metalden yapılma, yerler sıkı, toprak ve tavandan sallanan tek bir ampul. Onun hatırı için Pedro mahallesinden ayrılıp kent merkezinde bir apartmana taşındı. Ve böylece hiç niyetinde yokken hiçbir zaman özenmemiş olduğu orta sınıfa girdi. Gel gelin Blanka'yı bu da yetmedi. Ona göre daire sefil, karanlık ve dar, apartman binası çok kalabalıktı. Blanka kızının burada öteki çocuklarla sokakta merdivenlerde oynayarak devlet okuluna giderek büyümesine izin veremeyeceğini söylüyordu. Böyle böyle Blanka gençliğini geride bırakarak orta yaşa girdi. Tek zevkli zamanın kokusunu sürünüp gezmekleriyle orospu çamaşırlarını giydiği zamanlar olmasını sineye çekmişti. Sevgilisini baştan çıkartan bu çamaşırları Blanka utançtan kızararak çekmecesinin en dibine gizler, bulan olursa ne bahaneler uydurmak zorunda kalacağını düşünürdü. Hayatın başka her yönüyle öylesine gerçekçi ve pratik olan bu kadın çocukluk aşkını yüceltip gerçek dışına itmişti ve bu aşkı bir trajedi niyetine yaşıyordu. Alba'ya gelince Pedro Tercero Garcia'nın adını anmamasını öğrenmişti. Çünkü bu adın ailede uyandırdığı etkiyi seziyordu. Annesini ağzından öpen eksik parmaklı yabancıyla dedesinin arasında müthiş bir şeylerin geçmiş olduğunu kestirebiliyordu ya, herkes Pedro Tercero'nun kendisi bile onun sorularına kaçamaklı yanıtlar veriyorlardı. Kimiliğin yatak odalarının mahremliğinde Blanka ona Pedro Tercero'ya ilişkin öykücükler anlatır ve onun şarkılarını öğretir ama evin içinde söylemesin diye sıkılardı. Gel gelin Pedro Tercero'nun onun babası olduğunu çocuğa hiç söylememişti. Kendisi bile unutmuş gibiydi. Geçmişi şiddet olaylarından, terk edişlerden, acılardan örülü bir zincir olarak ayrımsıyordu. Ama olayların kendi aklında kaldığı biçimde geçip geçmediklerinden de emin değildi. Onu kocasının evinden kaçmaya iten o mumyalar olayı, o fotoğraflar, Louis 15 stil ayakkabı giyen o tüysüz kızıl dirili zamanda belleğinde silikleşmişti. Kont'un çölde hummadan ölüşünün hikayesini öyle çok anlatmıştı ki kendi de inanmaya başlamıştı. Yıllar sonra kızı gelip de Jean de Satigny'nin cesedin morgda bir çekmece içinde yatmakta olduğunu söyleyince Blanka oh bile çekmedi. Çünkü yıllardır kendisini zaten dul gibi görmekteydi. Yalanına kılıf hazırlamak gereğini de duymadı. O eski siyah tayörünü gardıroptan çıkardı. Topuzundaki firketeleri düzeltti. Ve Alba ile birlikte Fransız kontunu gömmeye gitti. Esteban yavru ağzı rengindeki mozolede ona yer açmayı reddettiği için kont, yoksulların son durağı olan bir belediye mezarlığına gömüldü. Ana kız o boğucu yaz sıcağında ellerinde birer demet buruşmaya yüz tutmuş çiçekle son uykusuna yatırdıkları o yalnız naaş için tek gözyaşı dökmeden orada dururlarken kendilerini pek gülünç buldular. Alba, görüyorum babamın tek dostu yokmuş diye fikir yürüttü. O zaman bile Blanca kızına gerçeği söylemedi. Rosa ile Clara'yı mozoleme yerleştirdikten sonra rahatladım. Çünkü eninde sonunda üçümüzün orada kavuşacağımıza inanıyordum. Öbür sevdiklerimiz de yanımızda olacaktı. Annem, dadı, hatta beni bağışlamış olduğunu umduğum Ferula. Böylesine uzun yaşayacağımı, onların beni bunca zaman beklemek zorunda kalacaklarını hiç aklımdan geçirmemiştim. Clara'nın yatak odasına kilit vurulmuştu. Kimsenin oraya girmesini istemiyordum. Her istediğimde onun ruhunu bulabilmek için her şeyin yerli yerinde kalmasını istiyordum. Uykusuzluk çekmeye başladım. İhtiyarların hastalığı. Uyku tutmayınca bütün gece ayağıma büyük gelen terliklerle ve duygusal nedenlerle saklamış olduğum o papaz cübbesine benzer sabahlıkla sofalarda dolaşarak ömrünün sonuna gelmiş koca adamlar gibi kaderime lanet okuyordum. Ama güneşin ilk ışınlarıyla birlikte yaşama isteğim de diriliyordu. Kahvaltıya yaz giysim ve kolalı gömleğimle iniyordum. Tıraş olmuş, sakin. Torunumla birlikte gazete okuyor, işlerimde aksam olmamasını sağlıyor, alıp yazdığım mektupların gereğine bakıyor, sonra evden çıkıyor ve günün geri kalanını dışarıda geçiriyordum. Yemeği evde yemekten hafta sonlarında bile vazgeçmiştim. Çünkü Clara'nın birleştirici varlığı aradan kalkınca çocuklarımın çekişmelerine katlanmam için hiçbir neden kalmamıştı. Gerçek dost bildiğim iki arkadaş beni ruhumu saran kederden sıyırmaya çalışıyorlardı. Benimle öğle yemekleri yiyorlar, golf oynuyorlar, dama maçlarına tutuşuyorlardı. İşlerimizden, politikadan ve arada ailelerimizden konuşuyorduk. Bir gün öğleden sonra her zamankinden biraz daha canlı olduğumu görünce arkadaşlarım, şöyle hoş bir kadının keyfimi geri getirmekte yardımcı olabileceğini umarak beni Christophe Colomb'a davet ettiler. Üçümüzün de bu gibi serüvenlere atılacak yaşımız geçmişti. Ama birkaç kadeh iç geçmiştik ya, çıktık yola. Yıllar önce gitmiş olmama karşın Christophe Colomb'u neredeyse unutmuştum. Son zamanlarda burası turistler arasında ün yapmıştı. Ve sırf burasını görmek, sonra da dönüp arkadaşlarını anlatmak amacıyla taşradan başkente gelenler vardı. Dışarıdan bakınca yıllardır hiç değişmemiş olan bu eski eve vardığımızda bir kapıcı bizi ana odaya aldı. Buraya eskiden Fransız madamının, daha doğrusu Fransız şiveli madamın zamanında gelmiş olduğumu ayrımsadım. Öğrenci gibi giyinmiş genç bir kız bize evin ikramı olan birer bardak şarap sundu. Arkadaşlarımdan biri kolunu onun beline doladıysa da kız kendisinin yalnızca hizmetçi olduğunu, profesyonelleri beklememiz gerektiğini söyledi. Hemen birkaç dakika sonra da bir perde açıldı ve eski bir Arap sarayından kalmışa benzeyen bir görüntüyle karşılaştık. Rengi neredeyse mora kaçacak kadar siyah olan dev yapılı bir zenci. Havuç renginde bol bir ipek şal var, bir yelek giymiş, başına mor lamet türban ve ayaklarına Türk stili çırık geçirmişti. Kaslarına yağ sürülmüştü, burnunda da bir altın halka vardı. Gülümsediği zaman bütün dişlerinin kurşundan yapılma olduğunu gördük. Kendini Mustafa olarak tanıttı ve alacağımız malı seçebilelim diye bize bir fotoğraf albümü uzattı. Ne zamandan beri ilk kez içimden gelerek güldüm. Orospular kataloğunun fikri pek eğlendirici gelmişti bana. Sayfaları çevirerek kadınlara baktık. Şişmanı, zayıfı, uzun ya da kısa saçlısı, Amazon rahibe, kurtizan kılığında. Gel gelin karar veremiyordum. Çünkü hepsi ayaklar altında çiğnenmiş şölen çiçeklerine benziyorlardı. Albümün son 3 sayfası olanlara ayrılmıştı. Eski Yunan tünikleri giyip başlarına taflağından çilek takmış, sözüm ona Helenik kanıtlar arasında oynaşıyorlardı. Tombul kıçları, takma kirpikleriyle tiksinç. Ne yalan söyleyeyim, kırmızı fenerde Japon kızı gibi giyinen Carmelo dışında hiçbir ibneyi yakından görmemiştim. Bu yüzden yanımdaki arkadaşlardan biri, borsada komisyoncu olan çoluk çocuk sahibi bir adam, albümdeki o şişko götlü olanlardan birini seçince afalladım. Çocuk sanki sihir marifetiyle perdelerin arkasından çıkıp geldi. Kadınlar gibi kalça kıvırıp kıs kıs gülerek arkadaşımı elinden tutup götürdü. Öbür arkadaşım şişman bir odalık seçti. İlerlemiş yaşı ve zayıf yapısı yüzünden pek bir şeyler yapmış olduğunu sanmıyorum. Ama perde onları da yuttu. Mustafa tatlı sesle, ''Görüyorum senyor, karar vermekte güçlük çekiyor.'' dedi. ''İzin verin de size evdeki kadınların en iyisini sunayım. Sizi Afrodit'le tanıştıracağım.'' Ve Afrodit odaya girdi. Saçları 3 kat yüksekliğine kaldırılmıştı. Omzundan dizine doğru yapma üzün salkımları sallanıyor ve üstünde birkaç kat tüy vücudunu zar zor örtüyordu. Transito Soto'ydu bu. O panayır tüyleriyle tatsız üzümlerin yanı sıra belirgin bir mitolojik görünüme bürünmüştü. ''Sizi gördüğüme sevindim patron.'' diye selamladı beni. Perdeden geçirerek küçük içerlik bir avluya aldı. Bu labirentimsi yapının orta göbeğini aldı. Christophe Colomb, arka avlular, koridorlar ve özel yapılmış köprülerle birbirine bağlanmış olan 3 evden ortaya çıkmıştı. Transito Soto beni sıradan ama temiz bir odaya aldı. Buranın tek lüksü orta karar bir ressamın duvara çizmiş olduğu, Pompei'dekilerin kötü birer kopyası olan fresklerle kocaman, hafifçe pas tutmuş, antika ama musluklu bir banyo küvetiydi. Bir hayranlık ıslığı çaldım. Transito, ''Dekorda biraz değişiklik yaptık.'' dedi. Üzümleriyle tüllerini çıkardı ve yine o eski Transito oldu. Şimdi daha iştah çekici, daha az kırılgandı. Ama gözlerini ilk tanıdığım zaman hoşuma gitmiş olan o hırslı bakış vardı. Orospularla eşcinsellerin olağanüstü başarıya ulaşmış olan kooperatifini anlattı bana. El ele vererek Christophe Colomb'u o sözüm ona Frans madamı sürüklediği yıkıntıdan kurtarmışlar ve toplumda yeri olan bir olay, ünlü denizcilerin arasında kulaktan kulağa gezerek en uzak denizlere ulaşan bir tarihsel anıt durumuna yükseltmişlerdi. En çok da kostümler tutmuştu. Çünkü müşterilerin erotik fantezilerini körüklüyorlardı. Orospular kataloğu da öyle. Bu albümü çoğaltarak taşra illerine de dağıtmak yoluyla erkeklerde bir gün bu ünlü evi ziyaret etmek isteğini uyandırıyorlardı. Bu çaputlara üzümleri bürünüp dolaşmak can sıkıcı bir şey patron. Ne yaparsın ki erkeklerin hoşuna gidiyor. Buradan çıktıkları zaman başkalarına da söylüyorlar. Bu da bize yeni müşteriler getiriyor. İşlerimiz tıkırında. Bu iş iyi para getiriyor. Burada kimse de sömürülmüyor. Hepimiz ortağız. Ülkede sahici zencisi olan tek ev biziz. Belki başkalarını görmüşsündür ya, onların hepsi boya. Oysa Mustafa izin pırılırsan bile altından yine kara çıkar. Sonra burası tertemiz. İstersen tuvaletin suyunu bile içebilirsin. Çünkü en umadığın yerlere bile kireç kaymağı döküyoruz. Zaten sağlık müdürü bizi hep denetliyor. Zührevi hastalık yoktur burada. Transito üstündeki son tül parçasını da çıkardı. O şahane çıplaklığı beni öylesine etkiledi ki o saat ölümcül bir yorgunluk duydum. Yüreğim üzgülerle ağırdı. Ve penisin bacaklarının arasında solgun, amaçsız bir çiçek gibi buruşuk gevşek duruyordu. Ah Transito dedim. Benim bu işler için yaşım geçmiş galiba. Gel gelim Transito göbek çukuru çevresindeki yılanı kıvrandırmaya başlamıştı. Karnının tatlı yuvarlığıyla beni hipnotize ediyor, o terazi kuş sesiyle kooperatifin yararlarını, kataloğun etkisini anlatırken içimi yatıştırıyordu. Her şey karşısında kendimi tutamayarak gülüyordum. Yavaş yavaş kendi kahkahalarım bana şifalı bir merhem gibi gelmeye başladı.